Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Mordat 1402, Hicri Kamer 6 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimli 24 Temmuz 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bilinmeyen yarenleri ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi bölge jeopolitiğinin değişmesini asla kabul etmeyiz açıklamasında bulundu. İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Emir Abdullahyan, Kafkasya güçler arasında çekişme ve çatışma alanına dönüşmemeli dedi. Komutan Musevi, Amerikan Hürmüz Boğazı kararına tepki gösterdi. İran, Türkiye radyo farmasötik ihraç etmeye hazır olduğunu bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslami kutsallara hakarete tepki gösterdi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul etti. Görüşmede bölgenin durumuna değinen Cumhurbaşkanı Reisi, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayarak dış müdahalelerin sorunları daha da karmaşık hale getirdiğine inandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan-Azerbaycan barış müzakerelerini desteklediklerini belirterek bu müzakerelerin bölgede barış, güvenlik ve huzurun sağlanmasına yol açmasını diliyoruz dedi. Bölgede coğrafi sınırların değişmesini kabul etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Kafkasya bölgesindeki tüm ülkelerin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin mümkün olduğunca iyileştirmesinin önemine dikkat çekerek, İran'ın Ermenistan ile ilişkilerin geliştirmesi önünde herhangi bir engel görmediğini belirtti. Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Bir heyet başkanlığında İran'ı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanlığı Hüseyin Emir Abdullahyan tarafından karşılandı. Karşılama töreninden sonra iki taraf ikili müzakerelere başladı. İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bu görüşmede ikili ilişkiler, işbirliğinin geliştirmesi ve önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. İki ülke Dışişleri Bakanları görüşmenin ardından düzenleyecekleri basın toplantısıyla bu görüşmelerin sonuçlarını açıklayacaklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da Ermeni mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da Ermeni mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarına işaretle, Kafkasya'nın güçler arasında çekişme ve çatışma alanına dönüşmemesi gerektiğini kaydetti. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti, Kafkasya'da barış ve görüşme doğrultusunda aktif şekilde yoğunlaştığını belirterek, bugün Ermeni mevkidaşıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış görüşmelerini ele aldıklarını kaydetti. Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında bazı yabancı oyuncuların Kafkasya durumunu istismar etmeye çalıştığını esefle dile getirerek İran İslam Cumhuriyeti olarak 3+3 isimli diyalog mekanizmasını desteklediklerini, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da yer alacağı bu toplantının düzenlenmesi için çabalarına devam edeceklerini söyledi. Emir Abdullahyan iki ülkenin geleneksel ve tarihi koridor önünde engel teşkil edilmemesi ve ulaşım yolları önündeki engellerin kaldırılmasını ele aldıklarını kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan bugün Ermeni mevkidaşına Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmede Aliyev'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran ile Ermenistan arasında tarihi ve ulaşım yollarını kapatmak ve koridor kurma peşinde olmadıklarını ve olmayacaklarına dair güvence verdiğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ahmed Yan, siber alanda adil uluslararası kuralların olmayışının Amerika'nın dünya düzeyinde güvensizliğe yol açan müdahalelerine sebebiyet verdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ahmed Yan, siber alanda adil uluslararası kuralların olmayışının Amerika'nın dünya düzeyinde güvensizliğe yol açan müdahalelerine sebebiyet verdiğini belirterek, İran, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın BRICS'e katılmasıyla bu teşkilatın dünya enerji rezervlerindeki payının mümtaz seviyesine çıkacağını vurguladı. BRICS üyeleri ve dostları Ulusal Güvenlik Sekreterleri toplantısı için Güney Afrika'da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin siber güvenliği konusundaki yaklaşımlarını anlattı. Siber ekosistemi birkaç modern teknolojiden oluştuğuna dikkat çeken Ahmed Yan, bu ekosistemi yeni kimlik ve dijital olarak çeşitli ebatta hızla gelişmekte olduğunu, bir yandan insani yaşamın geçmişteki dönemlerden tümüyle farklı hale getirdiğini söyledi. Ahmed Yan sözlerinin devamında ancak bu yeni ekosistemin insanlık yaşamını için büyük fırsatlar sunduğu gibi sayısız tehditler de beraberinde getirdiğini, buna karşı akıllıca davranmaları gerektiğini vurguladı. Ahmed Yan elektrik, bankacılık, ulaştırma sistemleri ve şebekelerine siber saldırının siber ortamda yaşama tehditlerinin bariz örneklerinden olduğunu kaydetti. Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli siber saldırıların kurbanı olan ülkelerden biri olduğunu ve çeşitli dönemlerde altyapısının saldırıya uğradığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Kürsüye Kur'an-ı Kerim ile gelen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayarak, yapılan eylem utanç verici. Bu eylem 2 milyarı aşkın Müslüman değerlerine ve tüm ilahi dinlere hakarettir dedi. Kenani bir kez daha kendi coğrafyalarında bu tür utanç verici eylemlerin yapıldığı hükümetlerden biri, bu tür eylemlerin tekrarlanmamasını kararlılıkla engellemelerini ve bu tür eylemleri gerçekleştirenlerle hesaplaşmalarını veya onları İslam ülkelerine teslim etmelerini istiyoruz ifadesini kullandı. Sözcü Kenani İran'ın Güney Kore'de bloke edilen fonlarının serbest bırakılmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Güney Kore ile bu konudaki görüşmeler ciddi bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda Güney Koreli yetkililer bu konuda olumlu sözler verdiler. Bu ülkenin İran'ın varlıklarını serbest bırakmak için pratik eylemine tanık olmayı bekliyoruz ifadelerinde bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Tahran ziyareti hakkında Kenani, bu ziyaret ikili ilişkiler çerçevesinde yapılıyor. Bugünkü görüşmeler Dışişleri Bakanları düzeyinde olacaktır, dedi. Kenani, İran ile Ermenistan'ın enerji, transit, ekonomik ve konsolosluk ilişkileri dahil olmak üzere farklı alanlarda işbirliği yaptığını belirterek bugün iki taraf arasında güzel görüşmeler yapılacağını söyledi. Kenani Kafkasya barış görüşmeleri ile ilgili olarak da şu ifadelerde bulundu. Kalıcı barışı sağlamak için Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. İran'da Kafkasya bölgesinde sürdürülebilir barış için kapasitesini kullanmaya hazır. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Alekber Ahmedyan'ın Güney Afrika ziyaretini değerlendiren Kenani, Sayın Ahmedyan, Güney Afrika ziyareti sırasında BRICS üye ülkeleri ve ortaklarının sekreterleri ve ulusal güvenlik danışmanları toplantısında konuşmanın yanı sıra bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek diye kaydetti. İran ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararına tepki gösterdi. İran ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, 11. Velayet Sahası Fedaileri adlı hava savunma tatbikatı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararı ile ilgili soruya Tümgeneral Musevi, Amerikalılar yıllarca boş hayallerle bölgeye gelip gidiyorlar. Bize göre bölgesel güvenlik bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabilir yanıtını verdi. Tümgeneral Musevi, yabancı güçlerin varlığının bölge halkı ve ülkelerine güvensizlik ve zarar vermekten başka bir sonucu olmayacağını vurguladı. İran'ın 6 eyaletinde yapılan başarılı operasyonlarda Siyonist rejim için çalışan bir terör şebekesinin çökertildiği belirtildi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tahran, Kirman, İsfahan, Kürdistan, Kohkülye, Buyur Ahmet ve Mazenderan eyaletlerinde sabotaj eylemi hazırlığı yapan bir terör şebekesinin üyeleri istihbaratçılar tarafından tespit edilerek yakalandı ifadesine yer verildi. Bu terör çetesinin işgalci Tel Aviv rejiminin casusluk servislerine hizmet eden Danimarka ve Hollanda'da konuşlu terör örgütleri tarafından donatılıp finanse edildiği kaydedilen açıklamada başarılı operasyonlarda 43 el yapımı bomba ve silah ele geçirildiği ifade edildi. İstihbarat Bakanlığı söz konusu terör çetesinin Şehit General Kasım Süleymani mezarı ve Muharrem törenlerine yönelik saldırı planı yaptıklarını bildirdi. İran Atom Enerji Kurumu Başkanı İran ve Türkiye'nin önceki deneyimleri göz önüne alındığında İran radyo farmasötiklerinin Türkiye'ye ihraç edilmesi alanındaki işbirliğinin yenilenmesini öngörüyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran ve Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bağları ve tarih boyunca yakın ilişkileri olmuştur. Ayrıca İran ve Türkiye'nin jeopolitik Konumu sayesinde iki ülke arasındaki ilişkiler her zaman anlayış ve dostluğa dayalı olmuştur. Muhammed-i İslami konuşmasının devamında kararlılık ve karşılıklı işbirliğiyle samimi ilişkiler kurabilmiş olmamıza rağmen düşmanlar ilişkilerimize zarar vermeye çalışıyor ifadelerini kullandı. İşbirliğinin genişletilmesine vurgu yapan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler düzeyinin çeşitli konularda ortak işbirliğin artırmasını sağlayacağına inanıyoruz dedi. Muhammed İslami, iki ülkenin geçmiş deneyimlerini göz önünde bulundurarak İran radyofarmasötiklerinin Türkiye'ye ihraç edilmesi alanındaki işbirliğinin yenilenmesini öngörüyoruz ifadelerini kullandı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçti. Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada teşkilat ile Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirilmesine dönük karar uyarınca İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı belirtildi. İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki özel temsilcilik statüsü askıya alındı. Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 2 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda alınan kararların hayata geçirmeye başlandığı belirtildi. Bu doğrultuda söz konusu toplantıda alınan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirmesine dönük karar uyarınca İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın söz konusu kararı İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Böström'e ilettiği ifade edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, teşkilat üyesi bazı ülkelerin İslami değerlere yönelik mükerrer saldırıları, protesto için aldığı kararları memnuniyetle karşıladı ve tüm üye ülkeleri bu tür eylemlere karşı pozisyonlarını ifade edecek adımlar atmaya çağırdı. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in istatistiklerine göre Türkiye'den yurt dışına göç bir önceki yıla göre %62,3 arttı. Yurt dışına en çok 25-29 grubundakiler göç etti. İstatistiklere göre bu dönemde Türkiye'ye göç edenlerin sayısında ise düşüş gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %33,2 azalarak 494.052 kişi oldu. Göç eden nüfusun %52,9'unu erkekler, %47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94.409'unu Türk vatandaşları, 399.643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'den Rusya'ya Kerç Boğazı üzerinden gitmekte olan bir kuru yük gemisinde patlayıcı izlerine rastlanıldığı bildirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi geminin Kerç Boğazı Köprüsü'nün altından geçmesinin engellendiğini kaydetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi Akli İlişkiler Merkezi, Türkiye'den Rusya'ya Kerç Boğazı üzerinden gitmekte olan bir kuru yük gemisinde patlayıcı izlerine rastlandığını bildirdi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne yapılan açıklamada 22 Temmuz günü tahıl yüklemek üzere Türkiye'den Rostov-on Don limanına giden yabancı bir kuru yük gemisinin ambarında patlayıcı dinitrotoluen ve tiertil izleri tespit edildi ifadelerine yer verildi. Siyonist rejim İsrail Meclisi rejim başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin yüksek mahkemenin yürütmeye üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamada onayladı. İsrail Meclisi hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde yüksek mahkemenin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısını 2 ve 3. oylaması için parlamento çevresinde pazar gününden bu yana devam eden protestocuların eşliğinde toplandı. Ve son haberimiz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın başkent Moskova ve Kırım'a düzenlediği yeni drone saldırılarına sert bir biçimde karşılık verme hakkını Rusya tarafının saklı tuttuğu uyarısında bulundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Rusya ile Ukrayna karşılaşmasının sertleşmesi ve tahıl koridorunun belirsizliği etrafında. Ukrayna Savaşı'nın özellikle de Ukrayna'nın Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde hayata geçirdiği sabotaj girişimi ve Rusya'nın Ukrayna'nın güneybatısındaki Odessa Limanı'na yönelik ağır saldırıları ardından şiddetlenmesiyle birlikte tahıl anlaşması vizyonu her zamandan daha belirsiz bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın Mariupol limanı gibi sahil bölgelerindeki çatışmaların ve de Karadeniz kuzey kıyılarında iki taraf arasındaki askeri gerilimlerin ardından pratikte Ukrayna'dan gıda ve tahıl mahsulleri ve ürünlerinin ihracatı pratikte sıfıra indi. Ayrıca Batı'nın Rusya'ya çeşitli şekillerde uyguladığı kapsamlı yaptırımlar bu stratejik ürünlerin bu ülkeden ihracatını azaltmış ve bu konu dünyada gıda krizi adı verilen önemli bir sorunun oluşmasına neden olmuştur. Dünyada 50'den fazla ülke buğday için Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı. Bu küresel sorunu çözmek için Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler küresel tahıl krizini çözmek için 22 Temmuz 2022'de bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Ukrayna tarafı tahıl ihracatının yapılacağı Odessa ve Chermosvork ve Yugena limanlarının kontrolünü elinde bulunduracak. Bu anlaşmanın süresi 120 gündü ve uzatılabilirdi. Aslında birkaç kez de uzatıldı. Bu anlaşmanın uygulanmasıyla birlikte dünyadaki gıda krizini ve gıda fiyatlarını düşürmek amacıyla Güney Ukrayna'dan 20 milyon tonun üzerinde tahıl ihraç edildi. Ancak tahıl anlaşmasının uygulanması son birkaç ayda büyük sorunla karşılaştı. Diğer hususların yanı sıra Rusya, Ukrayna'yı askeri, kargo ve yakıt depolamak için Karadeniz tahıl anlaşmasının kötüye kullanmakla suçladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yardımcısı Dmitri Polyanski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna'nın önemli miktarda yakıt ve askeri kargo depolamak için Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı suistimal ettiğini ve kullandığını söyledi. Kremlin 17 Temmuz Pazartesi günü tahıl anlaşmasının sona ermesinden saatler öncesinde feshedildiğini ve ülkenin şartları yerine getirildiği takdirde Moskova'nın anlaşmaya geri döneceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, pazartesi günü geç saatlerde resmen noktalanarak Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihraç etmesine izin verilmedi. Moskova, gerektiği gibi uygulanmadığı için haftalardır tahıl anlaşmasından çekilmekle tehdit ediyordu. Kremlin'in açıklamasının ardından Rus haber ajansları, Moskova'nın anlaşmanın uzatılmasına karşı olduğunu Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'e bildirdiğini belirtmişti. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın tahıl ihracatı anlaşması planının Rusya tarafından askıya alındığını ve anlaşmanın ikinci kısmına bağlılık hayata geçtiğinde anlaşmaya geri döneceğimizi duyurdu. Bu kısım, Batı'nın Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasını gerektiriyor. Öte yandan Moskova, Ukrayna güçlerinin bir intikam eylemi olarak Kırım Köprüsü'ne saldırmasının ardından ve tahıl anlaşmasının uygulanmasının devam etmesini engelleme tehdidini hayata geçirmek amacıyla Ukrayna ile dış dünya arasındaki deniz iletişim kanalı olarak kabul edilen Odessa Barajı'na büyük çaplı ve benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdi. Bu bağlamda Rus ordusu 23 Temmuz Pazar günü Ukrayna'nın Odessa limanındaki tüm hedefleri hedef aldığını ve bu bölgelerin Rusya'ya karşı terör eylemi hazırlamak için kullanıldığını belirtmişti. Ayrıca geçen hafta Ukrayna ile yapılan tahıl ihracat anlaşmasından geri çekilmesinin ardından Rusya, Karadeniz limanlarında hareket eden gemileri askeri hedef olarak değerlendireceği uyarısında bulunmuş ve akabinde Karadeniz'de bulunan Ukrayna limanlarına yönelik saha saldırılarını artırmıştı. Birleşmiş Milletler, Karadeniz'deki gemilere ve liman tesislerine yönelik saldırının feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bunun öncesinde ise Moskova, tahıl anlaşmalarına yeniden katılma şartını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in, Russelkoz Bank adlı bu ülkenin tarım bankasının SWIFT'e bağlanması halinde Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı tahıl ihracatı anlaşmasına geri dönmesinin mümkün olacağını söyledi. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise savaş karşıtı aktivistlerin Seul siyasetlerine karşı gösterileri etrafında. Bir grup savaş karşıtı Güney Koreli hükümetlerine karşı gösteri düzenleyerek ülkelerinin Doğu Asya bölgesinde askeri gerilimi azaltma yönünde adım atmasını istedi. Koreli ve Japon sivil aktivistler ve savaş karşıtı olanlar Kore Yarımadası'ndaki ateşkesin 70. yıl dönümü arifesinde Güney Kore başkentinde gösteriler düzenledi. Göstericiler, Güney Kore ve Amerika askeri tatbikatlarının Seul ile Pyongyang arasındaki diyaloglar sürecini durdurduğunu belirterek, Washington'un tek taraflı yaptırımları ve askeri hareketliliğinin Kore Yarımadası'nda gerginliği ve krizi büyüteceğini haykırdı. Bu Güney Kore ve Japonya kamuoyunun Amerika'nın bölgede özellikle de Kore Yarımadası'nda kriz yaratan politikalarına karşı ilk protestosu değil. Bölgedeki Amerikan askeri varlığını protesto edenler iki kategoriye ayrılabilir. Amerikan güçlerinin Kore ve Japonya'daki varlığına tamamen karşı çıkan ve yabancıların güvenlik sorumluluğunu üstlenmesini iki ülke halkına yönelik bir hor görme işareti olarak gören bazı milliyetçiler var. Bazı insanlar da Amerika'nın amacının güvenliği sağlamak olmadığına, ancak yıkıcı sonuçları olabilecek bir kriz yaratarak Çin ve Kuzey Kore üzerinde baskı kurmaya çalıştığına inanıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Li Shu-shan, Doğu Asya bölgesindeki kamuoyu, Amerika'nın bölgedeki askeri varlığıyla ilgili politikalarını ve hedeflerini iyi anlıyor. Bu nedenle Güney Kore ve Japonya'nın yanı sıra Doğu Asya bölgesindeki Amerikan askeri varlığına karşı protestolar artıyor ve bölge halkı artık bu bölgedeki Amerikan askeri varlığını kabul etmiyor ve işgalci güçlerin ayrılmasını istiyor. Bu nedenle savaş karşıtı aktivistler Güney Kore hükümetinden Amerika'ya salt boyun eğme politikasından vazgeçmelerini istedi. Protestocular ayrıca Japon Anayasası'nın 9. maddesine atıfta bulunarak Tokyo'yu silah alımını ve üretimini durdurmaya çağırdı. Bu Japonya ve Güney Kore'deki devlet adamlarının Amerika ile olan tutum ve davranışlarının ve münasebetlerinin bu ülkelerin insanlarının Amerika ile olan davranış ve tutumlarından tamamen farklı olduğu ve Amerika ile ilişkilerde iki tarafın görüşleri arasında derin bir uçurumun görülebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle Güney Kore Devlet Başkanı 24 Nisan'da Washington'a yaptığı ziyarette Kuzey Kore'nin açıkladığı tehditlere başa çıkmak için Seul'un askeri caydırıcılık gücünü güçlendirme taahhüdü olarak Washington Deklarasyonu olarak bilinen belgenin imzalanması halk tarafından olumsuz tepki topladı ve halkın muhalefetiyle karşılaştı. Aynı zamanda Amerika, Doğu Asya'daki militarist politikalarını haklı çıkarmak için iki Kore arasındaki birleşme sürecini her zaman kesintiye uğratmıştır. Uluslararası ilişkiler uzmanı Lee Yuan bu konuda şunları söylüyor. Amerika atom bombasını ilk kullanan ülke ve Japon halkının üzerine atom bombası atarak insanlığa karşı bir felaket yaratan ülkedir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Filistin İslami Cihat Hareketi ve Hamas geçtiğimiz günlerde Filistinli gencin Siyonistlerin Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu şehadetine tepki olarak Filistin halkının Siyonist rejimin işgalciliğinin sonuna kadar direnişe devam edeceğini belirtti. Bölge gelişmeleriyle ilgili Filistin konusunda da bir başka gelişme Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan'daki Filistin ve Ürdünlü Esirler Komitesi Başkanı Filistin İslami Hareketi Hamas temsilcisinin oğlunun serbest bırakıldığını belirtti geçtiğimiz günlerde. Öte yandan İsrail'in cinayetleriyle ilgili Filistin'de politik anlamda da Siyonist rejim kabinesinde bazı gelişmeler dikkat çekici. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu için işgal topraklarında alan iyice daralmış bulunuyor. Öyle ki Netanyahu Tel Aviv'deki konuşmasını iptal etmek zorunda kaldı geçtiğimiz haftalarda. Şimdi bu gelişmeler yaşanırken Filistin gelişmelerinde biz Arap dünyasının etkisine ve rolüne bakmak istiyoruz. Acaba bu olayları alevlendirmede veya durdurmada ne kadar etkili olur diye bugün sohbetimizi bu konu kapsamında sizlerle paylaşacağız. Siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Ekrem Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Efendim şimdi Siyonist İsrail rejiminin Filistin'de işlediği cinayetlerinin devamında biliyorsunuz bölge gelişmeleriyle ilgili de bazı haberler ve detaylar gündeme geldi. İster Siyonist rejimiyle Araplar arasındaki ilişkiler bağlamında olsun veya Siyonist rejiminin kendisinin Filistin'de sürdürdüğü o operasyonları ve aslında cinayetleriyle ilgili bazı haberlerin yayınlanması Siyonist İsrail rejiminin çaresizliğinden bize bazı ayrıntıları aktarmaktadır. Şimdi acaba Filistin kapsamında Filistin eksenli gelişmeler çerçevesinde Siyonist İsrail rejimiyle Arap dünyası arasındaki ilişkilerin etkisi hakkında nasıl düşünüyorsunuz efendim? Bu ilişkiler daha geçmişe göre acaba bir değişiklik gösteriyor mu? Nasıl açıklarsınız görüşleriniz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle seyircilerinize selam ediyorum. Şöyle bir şey var. Bir kere olayı biz böyle sadece bu son yönetimle ilgili analiz edersek hataya düşeriz gibime geliyor. Çünkü İsrail denilen gasp rejimin başına gelebilecek olan her kimse yönetim zaaflığı gösterebilir, iyi yönetemeyebilir, bilmem ne yapabilir. Ama asıl olan orada onların düşüncesidir. Onların düşüncesine de hiçbir zaman Müslüman ülkelerle kendilerine güç gösteren, kendilerini tabiri caizse egomanya altına alabilecek hiçbir ülkeye, bütün ülkelere karşı şiddetlidirler. Yani kendi elleri açısından. Biz bunu nereden anlıyoruz? Yani geçici hükümetin başına gelen daha önceki başbakanlarına da bakıyoruz. Mesela Benjamin Netanyahu'dan önce kısa süre gelen başbakana bakıyoruz. Bütün sorunun İran olduğunu söylüyor. Ondan önceki yani Benjamin Netanyahu hükümetine bakıyoruz. Bütün sorunun İran olduğunu söylüyor. Ondan öncekine bakıyoruz. Yani onların her ne olursa olsun düşünceleri, ama şu düşünceleri asla ve kat'a değişmiyor. Müslümanlara karşı, özellikle güçlü Müslümanlara karşı, özellikle Muhammedi İslam'ı yaşayan Müslümanlara karşı hiçbir zaman fikirleri değişmiyor. Dolayısıyla olayı biz Benjamin Netanyahu olarak değil, biz olayı İsrail hükümeti olarak, gasip İsrail hükümetleri olarak düşünmeliyiz. Sizin de yorumda bahsettiğiniz gibi geçmişte bunlar zaten Arap ülkeleriyle, Müslüman Arap ülkeleriyle bir anlaşma gerçekleştirdiler. Daha önce onlarla anlaşmaları yok muydu? Vardı. Ama bu anlaşmaları bunlar şey hale getirdiler. Resmi hale getirdiler. Suudi Arabistan bu işin arkasında, %100 Suudi Arabistan var. Ama Suudi Arabistan zannımızca bazı çekingelerinden dolayı bu işi resmileştirmiyor. Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Beytullah var. Dolayısıyla bu Suudi Arabistan'ın işine gelmiyor. Bu şekilde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Sudan gibi açıktan normalleşmeye, büyük bir ihtimalle normalleşmeyi bu şekilde yapmak istemiyor. Ama öbür taraftan baktığınız zaman Suudi Arabistan onların hepsinden daha çok normalleşmiş İsrail'le, Amerika'yla. Amerika'yla zaman içerisinde bildiğiniz gibi milyarlarca dolar, hatta yüzlerce milyar dolar anlaşmalar, silah anlaşmaları gerçekleştirdi. Ve İsrail'in en büyük özelliği de şudur: İsrail kaostan yararlanıyor. Yani Filistin'deki Müslümanlara bugün şiddeti daha da mı artıracak, yarın daha mı çok artıracak değil. Siz mesela biliyorsunuz İran İslam Cumhuriyeti'nde Sünni bir gündem var. Başörtüsünden çıkıp rejime karşı yönelik bir bazı grupların, ki buradaki İran'daki bütün Müslümanların ve özgür insanların bunun farkında olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu olayda hemen biz İsrail'e dönüp baktığımız zaman İsrail dünya gündemi İran'la ilgilenirken, İran'a saldırılarda, İslam Cumhuriyeti'ne saldırılarda bulunurken İsrail Filistin'deki Müslümanları katletmekle meşguldü. Yani bu süreç içerisinde yüze yakın kadın, çocuk, yaşlı demeden yüze yakın insanı şehit etti İsrail. Dolayısıyla İsrail'in şu anki yapmak istediği bu işleri daha iyi, daha rahat yapabilmek. Yoksa İsrail zaten bu işleri gerçekleştiriyordu. Zaten bu katliamları gerçekleştiriyordu. İsrail kendini güvenceye almak istiyor ve şu son dönemlerde İslam Cumhuriyeti'nin ve direnişin güçlenmesi hasebiyle İsrail zaten korku salmış. Çünkü etkisi olmadığı, yetkisi olmadığı tek ülke, en azından hiç etkisi olmadığı diyelim, tek ülke İslam Cumhuriyeti ve direniş. Dolayısıyla kendini sağlama almaya çalışıyor. Bu dediğiniz ülkelerle, işte en son Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Fas, normalleşme. Hatta biliyorsunuz Herzog Türkiye'ye de gelmişti. Dolayısıyla kendini bölgede sağlamlaştırmak istiyor. Çünkü o da çok iyi biliyor ki onun için son çok yakın. Suudi Arabistan'ın bu yapacağı anlaşmalar Suudi Arabistan'a büyük tepkiler doğurur. Kesinlikle doğurur. Ki biz bunu nereden anlıyoruz? Hem kendi halkından doğurur, hem de bölge insanlarından da tepki alır. Neden? Çünkü Suudi Arabistan aynı zamanda bir merkez. Söylediğim gibi hem Beytullah'ın olduğu bir yer, hem Mescid-i Nebi'nin olduğu bir yer. Yani Suudi Arabistan Müslümanlar için çok kıymetli bir yer. Coğrafya açısından değil, kutsallık açısından. Dolayısıyla Suudi Arabistan böyle bir şey, yani eğer zaten bu söylediklerimizin tersi bir şey olsaydı, Suudi Arabistan emin olun sözleşmeyi en önce imzalayan ülkelerden biri olurdu.
Doğrudur. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Bey. Siz Allah'a emanet ediyoruz efendim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Allah razı olsun.
Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi bizim uzman konuğumuz idi. Filistin gelişmeleri çerçevesinde Arap dünyası ile Siyonist İsrail rejimi arasındaki ilişkilerin gidişatına kısaca bugün sohbetimizde uzman konuğumuzla baktık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi'nin göreve başlaması, Katar heyetinin İran ziyareti gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Amerika'daki düşünce kuruluşunun İran Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyaretine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Demokrasilere Destek adlı Amerikan Düşünce Kuruluşu, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyaretini ekonomik açıdan önemli değerlendirdi. İran'da İslam devriminden sonra Afrika, İran'ın dış politikasında her zaman önceliklerinden biri olmuştur. Ancak Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi döneminde İran'ın Afrika kıtasındaki varlığı konusunda daha ciddi bir kararlılık söz konusudur. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi geçtiğimiz günlerde 3 Afrika ülkesini ziyaret ederek bu ülkelerin yetkilileriyle istişarelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi'nin 3 Afrika ülkesi olan Kenya, Zimbabwe ve Uganda'ya yaptığı ziyarette elde edilen kazanımları değerlendiren Demokrasilere Destek adlı Amerikan Düşünce Kuruluşu, bu gezinin en önemli odak noktasının ekonomi olduğunu yazdı. Yazının devamında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kenya, Zimbabwe ve Uganda olmak üzere 3 Afrika ülkesinin üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmede İran'ın Afrika kıtasındaki ticari ve ekonomik ortaklık düzeyinin artırılması da dahil olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulunduğu belirtildi. İran'ın 13. hükümeti göreve başladığından bu yana asıl amacı dünyada ihmal edilen kapasitelere özel önem vermek olan bir çaba başlattı. Komşu ülkeler Avrasya, Latin Amerika ve şimdi Afrika bu potansiyel kapasitelere sahiptir. Bu bölgelerin her birindeki varlık İran hükümetinin yabancı yatırımı çekme ve aynı zamanda bu coğrafyada varlık için bir platform oluşturma alanındaki planlarının bir kısmını gerçekleştirebilir.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran'ın petrol ihraç gelirinin artması, işgal altındaki Filistin topraklarında Netanyahu karşıtı protesto gösterilerinin devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın Kabil'deki özel temsilcisinin bölge gelişmeleri dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Kabil'deki özel temsilcisi Twitter'dan bölgenin muazzam değişimlerin eşiğinde olduğunu ve Tahran'ın politikasının diyalog ve etkileşime dayalı olduğunu yazdı. İran'ın Kabil özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi, bölgenin çok büyük değişimlerin eşiğinde olduğunu ve Tahran'ın diyalog politikasının önemli bir yere ve inandırıcılığa sahip olduğunu kaydetti. Kazimi Kumi bir tweette ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrar sisteminin gelecekteki başarısının aramızdaki dayanışma, nüfus ve birlikteliğin sonucu olduğunu belirtmek gerekir diye kaydetti. Kazimi Kumi daha önce Tahran'ın iki ülke arasındaki ticareti artırmaya yönelik önlemlerini açıklamıştı. Kazimi Kumi ayrıca iki taraflı etkileşim ve iletişimlerin tarafların çıkarlarını koruma gölgesinde gerçekleştiğini ve İran-Afganistan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yatırım ve ticari engellerin ve sorunların kaldırılması 13. hükümetin program önceliklerinden biri olduğunu söyledi. İranlı yetkili İran'ın Afganistan'a ihracatını organize ettiğini, ticari transit vize verme sürecini kolaylaştırdığını, Haf-Herat demiryolu hattını etkinleştirdiğini, üretim ve yatırımın önündeki engelleri kolaylaştırmak ve kaldırmak için bir komite oluşturduğunu, İran-Afganistan ticaretinin canlandırılması ve madencilik konsorsiyumu oluşturulması amacıyla iki ülke yatırımcılarının desteklenmesinin ekonomi, üretim ve ticaret alanında alınan önlemlerden biri olduğunu söyledi.
Hemşehri gazetesinde Tahran ve Bağdat'ın sınır kontrolü konusunda anlaşmasını konu eden haberde şunları okuyoruz.
Irak İçişleri Bakanı Abdülamir el-Şemari, Tahran ve Bağdat'ın sınır kontrolü konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. El Arabiye kanalına açıklamalarda bulunan Irak İçişleri Bakanı Abdülamir el-Şemari, Tahran ve Bağdat'ın sınır kontrolü konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Irak İçişleri Bakanı, İran ile olan sınırlarımıza Vasit, Diyala ve Maysan vilayetlerine gözetleme kuleleri yerleştirdik ve bu konudaki çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor, dedi. El-Şemari, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda komşu ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bilinmeyen yarenleri.
Değerli dinleyiciler, Muharrem dolayısıyla sizlere hazırladığımız İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Bilinmeyen Yarenleri isimli dizi sohbetimizle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamında destekleyen ve Kerbela olayında onun yanında olanların hayatlarını ele alacağız.
büyük destanlarda etkili bir varlığa sahip olanlar asla unutulmayacak. Aşura gibi büyük kıyamda cesurca yer alan ve Seyyid-i Şuheda'ya yardım eden Hüseyin İbni Ali'nin sadık yoldaşları tarihin hafızalarından asla silinmeyecek ve kazınmayacak büyük destan yaratanlardır. Bu kendini adamış yardımcılardan ve yarenlerden bazıları çeşitli nedenlerle daha az hatırlansa da derin ve muazzam etkileri sonsuza dek ebediyen sürecek ve adları hafızalarda ara sıra da olsa hatırlanacaktır. Bir önceki bölümde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sadık yarenlerinden ve yardımcılarından Müslim İbni Kesir Azdi ve Nasr İbni Ebi Nizar'ı tanıtmıştık. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki daha az bilinen sahabelerinden tanıtımının devamında bu programda Hüseyin İbni Ali'nin diğer iki sahabesini yani Eslem bin Amru ve Berir bin Hadir Hemdani'yi tanıtacağız sizlere.
Eslem bin Amru, İmam Hasan Aleyhisselam'ın Türk asıllı hizmetkarlarından biriydi. İmam Hüseyin Aleyhisselam, o şehit olmadan önce onu İmam Hasan'ın çocuklarından satın alıp İmam Seccad Aleyhisselam'a hediye etti. Eslem okuma yazma biliyordu, güzel bir el yazısı vardı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katiplerinden biri olarak kabul ediliyordu. Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın mektebinde yetişen o, İmamın kafilesiyle Medine'den Mekke'ye, oradan da Kerbela'ya hareket etmiş olup, hem imamlara vefakar bir karakter olduğunu gözler önüne sermişti. O usta bir okçu, keskin vuruşa sahip, katip, Kur'an-ı Kerim hatibi ve Arapça alimiydi ki, Aşura günü şu sözlerle meydan okumuştu. Mızrağımın ve kılıcımın vuruşlarıyla denizler çalkalanır. Oklarımla denizler kabarır. Elim ve kılıcım hareket edince haset edenin kalbi korkudan çatlar. Bazıları da şu şiirin ona ait olduğunu belirtmişlerdir. Benim imamım Hüseyin'dir ve o ne güzel bir imamdır. Ne güzel imamdır. Peygamberin kalbini ve ruhunu sevindiren ve uyaran ve beşaret edendir. Ali ve Fatıma anne babasıdır. Onun gibi bir şerefe kim sahip olabilir?
Adı Vadi Rumi olan ve ırkı Türk olan, aslen İran'ın kuzeyindeki Deylem bölgesinden olan Eslem bin Amru, Kerbela sahasında cesurca savaştı ve Ömer Sad'ın onlarca askerini öldürdü. Sonunda aldığı çok sayıda yara nedeniyle gücünü kaybederek yere düştü. Seyyid-i Şüheda yanına geldi, ağladı ve yüzünü onun yüzünün üstüne koydu. Eslem gözlerini açtı. İmamı yarana görünce, Hüseyin'in yüzünü yüzüme koymasından daha büyük şeref var mı? Dedi. Sonra gülümsedi ve şehit oldu.
Tahran Radyosu.
Burayr bin Hudayr el-Hamdani, Kerbela'daki İmam Hüseyin aleyhisselamın bir başka sadık arkadaşı ve sadık yarini olan Şiilerden ve Peygamberin Ehl-i Beytinin özel adanmışlarından biridir. Berir, Bani Maşrık aşiretinden Yemenli olup Kufe'de yaşamıştır. Tarihçiler onu Kur'an-ı Kerim'i çok okuduğu için devrinin Seyyidel Kur'a yani en büyük karilerinden olan lakabıyla anmışlardı. Kufe mescidinin hafızlarından ve salih bir müfessirdi. İmam Ali aleyhisselam ve İmam Hasan aleyhisselamın sözlerini içeren El Kadaya vel Ahkam kitabı ona atfedilir ve Mamkani bu kitabı önemli ve başlıca Şii fıkıh kitaplarından biri olarak kabul eder.
Berir bin Hadir Hamdani, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hareketini öğrendikten sonra kendisine katılmak üzere Mekke'ye gitmek üzere Kufe'den ayrıldı ve İmam Aleyhisselam ile yüzlerce kilometre yol kat ettikten sonra Kerbela'ya ulaştı. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya geldiğinde Berir şöyle dedi: "Ey Resulullah'ın oğlu, Allah bize sizin önünüzde savaşmayı ve öldürülmeyi nasip etti. Ve ne büyük nimettir ki büyük babanız kıyamet gününde bizim şefaatçimiz olacak." Hürri İbni Riyahi ve askerleri imamın Kufe'ye gitmesini engelleyince İmam Hüseyin Aleyhisselam onlara şöyle dedi: "Gerçekten bu dünya değişti ve çehresini değiştirmiş olarak karşımıza çıktı. İyi amellerine yüz çevirmiş, gitmiş, kaptaki mavi bir tortu gibi bir kalıntıdan başka bir şey geriye kalmamıştır. Afetler ile dolu meradan başka bir şey geriye kalmamıştır. Hakka umulmadığını, batılın yasaklanmadığını görmüyor musunuz? Muhakkak ki mümin ölümüne ve Allah'a kavuşmaya yönelmelidir. Bu nedenle ölümü mutluluktan, zalimlerle yaşamayı ise acı ve sıkıntıdan başka bir şey olarak görmüyorum." Sonra onları kalıp ve gitmek özgür bıraktı. Bu arada Berir, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hitaben şöyle dedi: "Ey Resulullah'ın oğlu, Allah bize ayaklarınızın dibinde savaşmayı ve sizi savunma yolunda şehit olmayı nasip etti. Kıyamet günü büyük babanız bize şefaat etsin diye uzuvlarımız parçalanacak. Peygamberlerinin kızının oğullarını öldüren insanlar kurtuluş göremezler. Yazıklar olsun onlara. Allah'a nasıl kavuşacaklar? Yuh olsun onlara. Cehennem ateşine üzüntü ve içler acısı bir şekilde acı çekerek çağrılacakları gün onlara yazık olsun."
Ebu Abdullah el-Hüseyin aleyhisselamın çadırında ve kampında susuzluk had safhaya varınca, Berir cemaatle konuşmak için ondan izin istedi. Hazret de ona izin verdi. Berir düşman ordusuna doğru gitti ve bağırdı: "Ey insanlar! Allahu Teala insanları Hakk'a çağıran Muhammed'i peygamber olarak seçti ve yollarında yanan bir meşale olarak belirledi. Şimdi düşünün, Fırat'ın suyunu çol hayvanları bile kullanabiliyor ama siz bu suyu Resulullah'ın oğluna kapattınız. Bu Muhammed'in mükafatı mı?" Düşman ordusu ise şöyle cevap verdi: "Berir, çok konuşuyorsun, sus. Vallahi Hüseyin susamış ve susayacaktır." Bunun üzerine İmam Berir'e "onlarla konuşma" dedi. Savaş başladı ve Yezid bin Mukal, Berir bin Hadır ile göğüs göğüse çarpışmaya girdi. Berir kılıcıyla Yezid'in kafasına sert bir şekilde vurdu. Bu da miğferini yarıp kafasının yarılmasına yol açtı ve Yezid öldü. Berir o kadar cesurca ve yiğitçe savaştı ki herkes onunla göğüs göğüse dövüşmekten çekiniyordu. Nihayet düşmanlardan biriyle savaşırken Ka'b bin Cabir bin Amr Azdi ona arkadan saldırdı. Ka'b'ın arkadaşlarından biri ona, "Bu kişi Berir bin Hadir Kur'an okuyan, camide bize Kur'an öğreten biridir. Onu öldürmek mi istiyorsunuz?" dedi. Ka'b, arkadaşının sözlerine aldırış etmeden mızrakla saldırdı ve mızrağını onun sırtına sapladı. Berir yere düştü ve Ka'b da son darbeyi indirdi. Ka'b Kufe'ye dönünce kız kardeşi ona şöyle dedi: Sen Resulullah'ın oğluyla savaşa girdin ve Kur'an'ın büyük üstadı Berir'i öldürdün. Ant olsun ki seninle bir daha konuşmayacağım. Aşura gibi büyük bir kıyam, inançlı insanların kendilerini büyük hareket ve Hüseyin'in büyük destanıyla ilişkilendirmeleri için bir fırsattı.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Bilinmeyen Yarenler isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsli.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Yayınlarımızı ayrıca Tahran Radyosu Telegram kanalımızdan da takip edebileceksiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Biden'in Ukrayna siyasetlerine yönelik eleştirilerin artması,
Amerika'da katliamların artması,
Herzog'un Amerika'ya ziyaretinin noktalanması,
Amerikan petrol şirketlerinin İran korkusu
ve Amerika riyasa belirleyicilerin Siyonist rejim siyasetlerine yönelik eleştirileri,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerikan Başkanı Joe Biden'in son dönemde Ukrayna'daki kanlı savaşın sürmesi doğrultusunda Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımının devam edeceği yönündeki iddialarına karşın Amerikan iç siyaseti alanında Biden hükümetinin savaş çığırtkanlığı yaklaşımına karşı çıkışlar artan bir eğilimde seyrediyor. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu.
Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna güvenlik yardımı girişimi kapsamında sağlanan 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi genel olarak kritik hava savunma kabiliyetleriyle mühimmat içeriyor. Yardım paketinde 4 ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemi, mühimmat, 152 mm top mermileri, mayın temizleme ekipmanı, TOW füzeleri, insansız hava sistemleri, elektronik harp tespit teçhizatı, 150 akaryakıt kamyonu, ekipmanı çekmek ve kurtarmak için 165 taktik araç ve güvenlik ile iletişim sistemleri ekipmanları bulunuyor. Açıklamada Amerika, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve daha uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılama yetenekleri sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir ifadesi kullanıldı.
Son 6 ayda Amerika toplam 28 toplu infaz ve çete cinayetlerini içeren 2006'dan bu yana en kanlı yarı yıla tanık oldu. 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar ülke biri hariç tümü ateşli silahla olmak üzere 28 toplu katliama maruz kaldı ve ölü sayısı neredeyse her haftada arttı. Kitlesel kurşunlama ve silahlı saldırı, saldırgan hariç 4 veya daha fazla kişinin 24 saatlik bir süre içinde öldürüldüğü bir olay olarak tanımlanır. 2023 dönüm noktası haline geldi. Öyle ki yalnızca 2022'nin ikinci yarısında belirlenen 27 toplu katliam rekorunu geride bıraktı.
Northeastern Üniversitesi'nde kriminoloji profesörü olan James Allen Fox, yaklaşık 5 yıl önce veri tabanını izlemeye başladığında böyle kayıtları hayal edemediğini vurguladı. Yılda 24 vaka yaşandığını belirten bu uzman, 6 aylık sürede 28 toplu katliam olması rahatsız edici bir istatistik diye vurgu yaptı. Amerika Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz'da Beyaz Saray'dan Amerikan toplumundaki trajik ve anlamsız infaz ve toplu saldırı dalgasını ele aldığı bir açıklama yaptı. Biden, yüksek kapasiteleri ve şarjörlü saldırı silahlarının yeniden yasaklanması ve silah üreticilerinin hesap verme dokunulmazlığının sona erdirilmesi de dahil olmak üzere anlamlı ve sağduyulu silah kontrolü reformları çağrısını yeniledi. Ancak Amerika toplumu da bu iddiaların ne kadar içi boş olduğunu, silah mafyasının buna müsaade etmeyeceğini biliyor.
Tahran Radyosu.
Siyonist rejim başkanı İshak Herzog'un Amerika'ya yaptığı 4 günlük ziyarete Cuma günü sona erken, Siyonist rejim İsrail kabinesi ile Amerika arasındaki ittifaklarda doğruya ulaşmış durumda. Geçen salı, İshak Herzog bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez Amerika'yı ziyaret etti. Bu, Netanyahu'nun kabinesinin üzerinden 7 ay geçmesine, Netanyahu'nun henüz Amerika'yı ziyaret etmemesine rağmen gerçekleşti. Siyonist gazete Yediud Aharonot bu hususta şunları yazdı. Herzog'un bir yıldan kısa bir süre içinde Washington'a ikinci kez davet edilmesi Netanyahu için bir meydan okuma da sayılır. 7 ayı aşkın süredir Amerika'dan davet bekleyen Başbakan Netanyahu zor durumda. Kabine kurulduktan sonra Amerika'nın İsrail Başbakanı'nı davet etmesi için görünmemiş bir süreyle karşı karşıya kalınmış.
Bu nedenle Herzog'un Amerika gezisinden sonra çoğu analist Biden ile Netanyahu'nun kabineleri arasındaki ihtilafların olduğunu kabul etti ve Herzog'un Netanyahu ile Biden arasındaki arabuluculuk yapmak için Amerika'ya gittiğini yazdı. Beyaz Saray yakın bir gazeteci olan Thomas Friedman bu gezinin arifesinde Herzog'un bu gezide arabulucu olarak yer almasının beklendiğini ve amacının Netanyahu ile Biden arasındaki gerilimi azaltmak ve aralarındaki müzakereleri başlatmak olduğunu yazdı.
Netanyahu ile Biden arasındaki gerginliğin kötü ve kökenleri Netanyahu kabinesinin iç ve dış politikasına dayanıyor. Yurt içinde Netanyahu kabinesinin işgal altındaki topraklarda 28 hafta üst üste protestolara eşlik eden yargı reformları ve kabinenin aşırılık yanlıları ve ırkçılıkları da içeren kabine bileşimi Biden hükümeti tarafından eleştirildi. Ayrıca çeşitli Amerikan hükümetleri İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini desteklese de ve Biden yönetimi de dolaylı şekillerde bu şiddeti desteklemeye devam etse de Biden yönetimi Netanyahu kabinesinin iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıran aşırı şiddet yaşayan eylemlerinden memnun değil.
Bu konuda Friedman şunları da yazdı. Amerika'nın İsrail'in politikalarından duyduğu hayal kırıklığı sadece yargı darbesiyle ilgili değil. Yerleşim yerlerinin genişletilmesi, yasa dışı yerleşim bölgelerinin oluşturulması, Filistinlilere yönelik Yahudi terörünün teşvik edilmesi ve desteklenmesi, ayrıca aşırı hükümetin, bakanlarının Biden'e yönelik öfkeli tepkileri, gerilimlerin derinleşmesine ve taraflara arasında uçurumun artmasına katkıda bulundu. Gören o ki 4 günlük gezinin sonunda Herzog, İsrail'in mevcut kabinesiyle Amerika arasındaki ilişkileri iyileştirebilmiş değil.
Siyonist rejimin başı İshak Herzog, New York'ta Yahudi örgütlere Federasyonun toplantısında Amerika'ya yaptığı gezinin son gününde İsrailliler adına Amerika'ya elçi olarak geldiğini itiraf etti ve Amerikan hükümetinin bu rejim kabinesinin eylemlerinden son derece endişeli olduğunu açıkladı. Siyonist rejimin İç Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Amerika ile bu rejim arasındaki özel ilişkilerin tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Bu enstitü şunu da ilan etti: Amerika ile özel ilişkiler, bölgesel bir güç olarak İsrail ile sınırlı yeteneklere sahip küçük bir yönetim olarak İsrail arasındaki farkı belirler.
Amerikalı gazeteler Salı günü Amerikan federal savcılarının İran'a ait el konulan 800 bin varil petrolü satmakta zorlandığını, bu petrole Amerikan şirketleri arasından alıcı bulamadıklarını bildirdiler. Amerikan gazetesi Wall Street Journal olay hakkında bilgisi olan yetkililerden alıntı yaparak söz konusu petrolün Texas eyaletinde konuşlu bir Yunan tankerinde olduğunu, ancak Amerikan şirketlerinin İran'ın misilleme eylemi korkusuyla kargosunu boşaltmaktan ve almaktan çekindiğini yazdı. Birkaç ay önce Amerikalı savcılar bu petrol tankerinin Yunan sahibini Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlayarak tankerine el koydu ve Texas, Galveston sahiline yönlendirdiğini belirtti.
Amerikan sahil güvenliği, Suez Rajan adlı bu petrol tankerinin yükünün boşaltılması için izin verdi, ancak bu tür aktarımları gerçekleştiren şirketler İran'a misilleme eyleme korkusu ile ele geçirilen bu petrolle ilgili çalışmaları yapmaktan çekiniyor. Houston merkezli bir enerji şirketinin CEO'su Wall Street Journal'a şunları söyledi: Fars Körfezi'nde herhangi bir şekilde yer alan şirketler tam anlamıyla bunu yapmaktan korkuyor. Bu şirketlerin endişesinin İranlılar tarafından misilleme tedbirlerinin hedefli haline gelmeleri olduğunu söyledi.
Bu kaynak Amerikan gazetesine verdiği bir röportajda bu tankerin petrolünü boşaltmak için temasa geçilen birkaç şirketin bu talebi reddettiğini açıkladı. Meksika Körfezi'nde faaliyet gösteren başka bir şirketin CEO'su da benzer endişeleri dile getirerek "Ona kimsenin dokunmak istediğini düşünmüyorum," dedi. Wall Street Journal bu sorunun Amerika hükümetinin İran'a yönelik yaptırımları uygulamada karşılaştığı zorlukları gösterdiğini yazdı. Analistler ve eski Amerikalı yetkililer, İran'ın bu taktikleri, İran'ın Batı'yı petrol ihracatını engellemekten caydırmak için kullandığını söylediler. Eski bir Amerika yetkilisi, bu geminin hikayesi, İran'dan gelen tehditlerle nasıl yüzleştiğimize dair daha geniş bir düzeyde sahnede olan sorunları gösteriyor, dedi.
Bilgili kaynakta Suez Rajan petrol tankerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İran karşıtı özel bir şirket olan Nükleer İran'a Karşı Birlik adını verdiği şirketin raporlarından ardından Amerikan hükümetinin harekete geçtiğini belirtti. Bu iddiaya göre Nükleer İran'a Karşı ittifak grubu, uydu görüntülerine ve gemi trafiğinin izlenmesine ilişkin verilere gerekçe göstererek Suez Rajan'ı İran'ın yaptırımlı petrolünü taşımakla suçlamıştı. Söz konusu örgüt CEO'su Mark Valance, nakli şirketleri ve ilgili endüstrilere İran'ın misilemesinden korkarsa Amerikan petrol kaçakçılığı ile ilgili yaptırımları uygulayamaz, dedi. Wall Street Journal'a göre Amerikan hükümeti, Nükleer İran'a Karşı Birlik'in haberlerinden ardından petrol tankerinin Yunan sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bilgili kaynaklar, Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda savcıların Suez Rajan'daki petrole boşaltıncaya kadar el koyamasa da petrol tankerinin sahibinin varılan anlaşmalarla petrol tankerini Texas'taki bir rafineriye yönlendirdiğini açıkladı.
Wall Street Journal'ın haberine tepki olarak Amerika Adalet Bakanlığı petrol tankerinin Yunan sahibine yönelik suçlamaları doğrulamadı ve uzun süren boşaltma süreciyle ilgili bir açıklama yapmadı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Suez Rajan hakkında yorum yapmayı reddetti. 2018 yılında COEP nükleer anlaşmadan çekildikten sonra Amerika hükümeti İran'a karşı bir anlaşma kapsamında askıya alınan tüm yaptırımları uygulamıştır. Amerika ayrıca üçüncü ülkelerden ve şirketlerden İran'a karşı bölgesel yaptırımlarını uygulamasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın yaptırımlarının hukuka aykırı olduğunu vurgulamakla birlikte bu zalim ve insanlık dışı tedbirlere karşı tüm imkanlarını kullanacağını açıklamıştı.
Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetlerinin devamında kim Amerikan siyasetçiler özellikle de demokratlar İsrail'i eleştirmeye başlamışlardır. Bu eleştirilerin son örneğinde Amerikan Temsilciler Meclisi'nin birkaç üyesi Siyonist İsrail Devlet Başkanı'nın Amerika Kongresi'ndeki konuşması sırasında bu etkinliği boykot edeceklerini açıkladılar. Siyonist rejimin başkanı Isaac Herzog, 19 Temmuz'da Amerikan Kongresi'nde bir konuşma yapacak. Amerikan Başkanı Joe Biden'in davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret edecek olan Isaac Herzog Kongre'de her ziyarette olduğu gibi konuşacak. Siyonist rejim başkanının Joe Biden ile görüşmesi, Amerikan Başkanı ile Siyonist rejim başkanı arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkarken yapılacak. Bu nedenle Biden, Benjamin Netanyahu'yu başbakan olarak yeni döneminde Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi henüz davet etmedi. Siyonist rejim İsrail gazetesi Yedud Aranot bu bağlamda şunları yazdı. Biden'in Herzog'un bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez Washington'u ziyaret etmesi için davet etmesi, göreve devraldığından beri henüz Amerika'yı ziyaret edemeyen Netanyahu'ya bir nevi meydan okumadır.
Daha önce Siyonist rejimin eski savaş bakanı Benny Gantz, Netanyahu'nun Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkileri zora soktuğunu ve bu ilişkileri kritik hale getirdiğini söylemişti. Bu durumda Herzog'un Amerika ziyareti zorlu bir hal almıştır. Filistin topraklarında yerleşimlerin inşasının kolaylaştırılması, Biden hükümeti ile aşırı radikalizm yanlısı Netanyahu hükümeti arasındaki gerilimi arttıran bir konu olmuştu. Daha önce 12 Amerikalı Yahudi grup, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetli saldırılarından Siyonist rejim başbakanını sorumlu tuttu ve Netanyahu'nun yaklaşımının bir açıklamayla kınadı. Amerika Kongresi'nin demokrat üyelerinden bir kısmı bu geziden memnun bile değil. Hatta İlhan Omar gibi bazıları Amerika Kongresi'nin ortak oturumunda Herzog'un konuşmasını boykot edeceklerini açıkladılar.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nin çok sayıda ilerici demokrat üyesi İsrail rejimi başkanı Isaac Herzog'un 19 Temmuz'da kongrede yapılması planlanan konuşmasını boykot edecek. Bir Amerikan haber ajansı tarafından yayınlanan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa koyucular ile seçmenler arasında derin bir uçurum var. Konuşmayı boykot etmeyi planladığı söylenen milletvekilleri arasında New York'un Demokrat Parti'deki ilerici grubun temsilcisi Jamal Bowman var. Bowman, Axios haber ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Filistinlilere yapılan muamele hakkında çok açık sözlü konuşuyorum. Filistinliler için insan hakları durumunun hesap verilebilirliği ve iyileştirilmesinde Amerika'nın önemli bir görevi var.
New York Eyaleti Demokrat Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez de Herzog'un konuşmasına katılmayı düşünmediğini doğruladı. Ancak Michigan Eyaleti Demokrat Temsilcisi Rashida Tlaib bu konuşmaya katılıp katılmayacağını yanıtlamayı reddetti. Amerika Temsilciler Meclisi'nin bir diğer Demokrat temsilcisi İlhan Omar geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetinde her ikisinin de Müslüman olmasına rağmen Rashida Tlaib'in ve kendisinin 2019'dan beri Filistin'e girmelerinin yasaklandığını belirtti. İlhan Omar, Amerika, İsrail hükümetiyle etkileşim kurmak için diplomatik araçları kullanabilir. Ancak mevcut İsrail hükümetine televizyonda bir konuşma yapma şerefini vermek, yanlış zamanda tamamen yanlış bir sinyal veriyor dedi. Öte yandan Kongre'nin Cumhuriyetçi temsilcileri söz konusu bu itirazları hızla kınadı. Cumhuriyetçi Ulusal Komite Sözcüsü Will Reinert bir basın açıklamasında şunları söyledi. Cemal Bowman, İlhan Omar'ın antisemitizm tutumunu kınamadan onu nefret dolu boykotuna katılmaya karar verdi. Sözcü Will Reinert, Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar bu şiddetli antisemitizmin kendi aralarında büyümesine daha ne kadar izin verecek ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsi.com'u takip edebileceğinizi, programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.ilib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.